Ayrım 7, sayfa 51, 2. bölüm 7. kısım. Aynı günün şafağında Guarno'nun batısında 250 kilometre uzakta polis teğmeni Karim Abdov, ırza geçme ve cinayet vakalarının çözümlenmesinde genetik izlerin kullanılmasıyla ilgili bir kriminoloji tezinin son sayfalarını okuyordu. Kaldırım taşı kalınlığındaki 600 sayfalık bu tez onu bütün gece uykusuz bırakmıştı. Şimdi de gözlerini çalar saate dikmiş, 7'yi gösteren zilin susmasını bekliyordu. Karim derin bir soluk aldı, elindeki tezi odanın öteki ucuna fırlattı, koyu bir çay hazırlamak için mutfağa doğru yürüdü. Sonra aynı zamanda hem yemek hem de yatak odası olarak kullandığı salona döndü, camdan dışarıya loşluğa baktı. Alnı soğuk cama dayalı, atıldığı bu kahrolası delikte genetik bir soruşturma yapma ihtimalini hesapladı. Sıfırdı bu ihtimal. Genç mağripli hala gecenin mavimsi kanatlarını çivileyen sokak lambalarını seyretti bir süre. Gırtlağına bir şeyler düğümlendi. Suç yaşamının en yoğun olduğu dönemlerde bile hapse girmemeyi başarmıştı hep. Oysa şimdi 29 yaşında bir polisken hapishanelerin en boktanına kapatıyorlardı onu. Kayalık bir bölgede sıkıntıdan patlayan bir taşra kentine, duvarsız parmaklıksız bir zindan, onu yavaş yavaş yakıp yok eden psikolojik bir tutuk evi. Hayal kurmaya başladı. Kendini tıpkı Amerikan filmlerinde olduğu gibi seri cinayetler işleyen katilleri özel yazılımlar ve DNA analizleri sayesinde hapse tıkarken gördü. Bilim adamlarından oluşan bu komisyonun başında suçların genetik haritasını incelerken buldu. Uzmanlar araştırmalar yapıyor, istatistikler çıkarıyor. Bütün bu çalışmaların sonunda da kromozom zinciri içinde bir kırılma, bir çatlak bularak bu bozukluğu suç dürtüsünün anahtarı olarak belirliyorlardı. Bir zamanlar katillerin ortak özelliği olan bu çift Y kromozomundan söz edilmişti. Ama anlaşılan boşuna unutmamıştı uzmanlar. Oysa Karim'in gözünde genetik devredeki harfleri bir araya getiren düzene bir imla hatası olması gerekirdi ve bu hatayı bulacak olan da sürekli yaptığı tutuklamalarla kendisi olacaktı. Genç polis birden ürperdiğini hissetti. Böyle bir hata varsa eğer şimdi kendi damarlarında da dolaşıyor olabilirdi. Karim için yetim sözcüğünün başlangıçta da hiçbir anlamı olmamıştı. İnsan sadece tanıdığı kişileri, yaşadığı şeyleri özleyebilirdi. Genç mağriplinin yaşadıklarının da aile hayatıyla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktu. İlk anıları sadece Maurice Tropez sokağındaki yurdun siyah beyaz televizyonu ile muşamba kaplı köşesiydi. Karim sevimsiz, renksiz bir mahallede büyüdü. Küçük evler küçük binalarla yan yanaydı. Bomboş arazilerde artık siteler kuruluyordu. Çocukluğunun oyun alanları her geçen gün biraz daha fetheden şantiyelerdeki saklambaç partilerini hala hatırlıyordu. Karim unutulmuş bir çocuktu ya da bulunmuş bir çocuk. Bu ne taraftan bakıldığına bağlıydı. Ne olursa olsun anne ve babasını hiç tanımamıştı. Sonradan vermeye çalışılan eğitim de onu köklerini hatırlatmaya çalışmamıştı hiç. Arapçayı şöyle böyle konuşuyor, İslam konusunda bölük pörçük şeyler biliyordu. Delikanlı kısa sürede varislerinden iyi niyetleri ve basitlikleriyle kaçıp uzaklaşma arzusu veren yurt eğitmenleri kurtuldu. Kendini kente teslim etti. İşte o zaman Natri'yi keşfetti. Geniş caddelerin böldüğü, dev sitelerin, fabrikaların, yönetim binalarının süslediği, kirli elbiseler giymiş, bezgin, endişeli, hiçbir zaman şarkı mırıldanamayacak yayaların yürüdüğü sınırsız bir alandı. Oysa sefalet sadece zenginleri rahatsız ediyordu. Karim de tüm bu kenti kaplayan en küçük malzemeden yüzlerdeki derin çizgilere kadar her yere sinen yoksulluğun farkında bile değildi. Tam tersine delikanlılık dönemine ait heyecanlı, keyifli anılar taşıyordu. Punk, no future dönemleri. Yaş 13, ilk kankalar, ilk sokak kavgaları, ilginç ergenliğin yalnızlık ve karmaşasında Karim yine de sevmek ve paylaşmak için sebepler bulup çıkarmıştı. Yetim çocukluktan sonra ergenlik mutsuzluğu Karim için yeni bir kavşak fırsatı, diğer insanlara dış dünyaya açabilmesi için bir kapı oldu. Karim bugün bile o dönemi bir kristal netliğiyle hatırlıyordu. Birhanelerde geçen uzun saatler, langırt makinelerinin yanına varabilmek için dirsekleriyle kendilerine yol açmalar, çocuklarla gülüşmeler, lisenin basamaklarında gördüğü bir fıstığı düşlemekle geçen, gırtlağı düğüm düğüm eden sonsuz hayaller. Oysa banyonun gizli oyunları da vardı. Abdov başından beri Natri'nin dönüşü olmayan iç karartıcı bir yer olduğunun farkındaydı. Kentin şiddetli ve ölümcül olduğunu da öğrendi. Bir cuma akşamı yüzme havuzunun kafeteryasında kalabalık bir grup daldı. Tek kelime etmeden tekmeler ve muştalarla patronun suratını dağıttılar. Belki eski bir içki vermeme ya da kafeteryaya almama hikayesiydi, kimse bilmiyordu. Kimse yerinden kıpırdamadı. Oysa tezgahın altına tıkılmış adamın boğuk çığlıkları Kalim'in kafasına bir daha silinmemek üzere kazınmıştı. O gece anlattılar ona. İsimleri, yerleri, söylentileri. İşte o zaman daha önce habersiz olduğu bu dünyayı fark etti. Belli belirsiz, olağanüstü öfkeli heriflerin, girilmez sitelerin, ölümcül mahzenlerin kaynaştığı bir dünya. Bir başka sefer Anikna Marina sokağındaki konserden hemen önce çıkan kavga katliama dönüşmüştü. Bu kez de çeteler işin içindeydi tabii. Karim yüzleri patlamış heriflerin asfalta yuvarlandıklarını, saçlarına kan bulaşmış kızların kendilerini kurtarmak için arabaların altına sığındıklarını gördü. Mağripli büyüyor ama kendi tanımakta güçlük çekiyordu. Dipten gelen dalga sürekli yükseliyordu. Victor'dan sitelerin çatılarında kendilerini şırıngalayan Kamerunlulardan hayranlıkla söz ediyordu insanlar. Çiçek bozuğu yüzlü, alnı Hint usulü dövmeli, aynasızlara karşı gelmekten birkaç kez hüküm giymiş Guadeloplu Marcel'den de, kooperatif soyan Jamel ve Said'den de bazen okul çıkışında rastlardı böylelerine. Her rastladığında da soyluluklarına, ağır tavırlarına bakıp hayranlık duyardı. Bunlar kaba ve bilgisiz yaratıklar değillerdi. Tam tersine ateşli bakışlı, hareketleri talimli, soylu, zarif çocuklardı. Tarafını seçti. İşe otomobil radyoları çalmakla başladı. Sonra da araba, böylelikle kısa zamanda maddi bağımsızlığa ulaştı. Eroinci, zenciyle, soyguncu biraderlerle, özellikle de Marshall'le dostluk kurdu. Serseri, ürkütücü, kaba, sabahtan akşama kafa çeken, aynı zamanda da banyoya bakışı, mesafeli duruşuyla Karim'i hayran bırakan bir çocuk. Saçlarını kısa kestirip oksijenle sarartıyor, kürklü ceketler giyip Liszt'in Macar rapsodilerini dinliyordu. Belediyenin boşalttığı evlerde yaşıyor, bu arada da Blessy Kenderars okuyordu. Natri ahtapot olarak adlandırıyor. Karim'in de tahmin ettiği gibi kaçınılmaz sonunu haklı göstermek için analizler ve bahaneler uyduruyordu. İşin tuhaf yanı, Karim'e banyonun ötesinde başka bir hayat olduğu gerçeğini öğreten de bu siteler yaratığıydı. Mağripli bu başka hayata geçmeye ant içti. Hırsızlıklarını sürdürmekle birlikte lisedeki temposunu kimsenin bir anlam veremeyeceği bir biçimde artırdı. Başkalarından ve kendinden bazen denetleyemediği öfke nöbetlerine kapılıp sonradan pişman olacağı bir şiddetin pençesine düşüyordu. Korunmak için Tayland boksu derslerine yazıldı. Bundan böyle kaderi üzerinde dengede durmaya çalıştığı bir ip gibiydi. Çevresinde çürümüşlük ve suçun her şeyi yutan balçığı. 17 yaşındaydı Karim. Bir kez daha yalnızlık. Birlik yurdunun holünden geçerken lisenin kafeteryasında langırt makinelerinin yakınında kahvesini içerken çevresinde oluşan sessizlik. Artık kimse canını sıkmaya cesaret edemiyordu. Daha o dönemde bile bölgesel Tayland boksu şampiyonasına seçilmişti. Herkes Karim Abdov'un ellerini çinko tezgahtan ayırmaya gerek bile görmeden bir tekmeyle adamın burnunu kırabilecek biri olduğunu biliyordu. Başka öyküler de anlatılıyordu fısıltıyla. Soygunlar, iğneler, görülmemiş dayaklar. Söylentilerin büyük bir bölümü uydurmaydı ama bu bile Karim'in rahat bırakılmasını sağlıyordu. Genç lise öğrencisi bakalorya sınavına girdi, iyi dereceyle mezun oldu. Okul müdürü gelip elini sıkınca önce şaşırdı, sonra da müdürün bile kendinden korktuğunu anladı. Mağripli üniversiteye yazıldı, hukuk fakültesine, Natri'de tabii. O dönemlerde ayda iki araba çalıyordu. Sürekli olarak değiştirdiği bir sürü satış kanalı vardı. Büyük bir olasılıkla polisin hiç tutuklamadığı, rahatsız bile etmediği tek mağripliydi. Üstelik şimdiye kadar adı ne olursa olsun hiçbir uyuşturucunun yanına bile yaklaşmamıştı. Karim 21 yaşında hukuk diplomasını aldı. Şimdi ne yapacaktı? 1.85 boyunda, 1.40 o kadar ince, keçi sakallı, saçı rasta örülü, kulakları dizli dizi küpeli bir mağripliği hiçbir avukat stajyer olarak kabul etmezdi. Kısacası Karim şu ya da bu şekilde işsiz kalacak ve kendine yeniden başlangıç noktası bulacaktı. Gebermek daha iyi. Araba çalmaya devam mı edecekti? Karim gecenin gizemli saatlerini, otoparkların sessizliğini, BMW'lerin alarm sistemlerini etkisizleştirirken yükselen adrenalini her şeyden çok seviyordu. Risk ve gizemle örülü bu gizli ve sert yaşam biçimine hiçbir zaman veda edemeyeceğinin bilincindeydi. Aynı zamanda er ya da geç bu talihin sona ereceğini de. İşte o zaman vahiy geldi. Aynasız olacaktı. Yine aynı gizli dünyada, küçümsediği yasaların korumasında, tüm gücüyle içine tükürdüğü bir ülkenin gölgesinde yürüyecekti yine. Gençlik yıllarından bir ders çıkarmıştı Karim. Ne köklü, ne vatanı, ne de ailesi vardı. Yasaları kendi yasaları, vatanı da kendi yaşam alanıydı. Askerden dönüşte Monterno yakınlarında Cannes Ecluse Ulusal Polis Müfettişleri Yüksek Okulu'na yazıldı, yatılı oldu. İlk kez Natır'daki çöplüğünden ayrıydı. Başarıları olağanüstü nitelikteydi. Karim Abdov ortalamanın üzerinde entelektüel bir kapasite gösteriyor. En önemlisi de suçları, çete yasalarını ve yeraltı dünyasını herkesten iyi tanıyordu. Aynı zamanda eşsiz hale gelirken çıplak elle dövüş yöntemlerinde de uzmanlaşıyordu. Dövüş sanatlarının en tehlikeli unsurları ile her çeşit sportif mücadelenin en şiddetli yönlerini birleştiren dipnot, uzak doğu dövüş sporu, yakın dövüş alanlarında ustalık derecesine erişti. Acemi polislerin hemen hepsi içgüdüsel olarak nefret ediyordu ondan. O bir Arap'tı. Oysa gurur duyuyordu Arap olmaktan. Dövüşmeyi biliyor, işsizlikten kurtulmak için polis saflarına geçen neredeyse hemen hepsi kararsız sefiller olan meslektaşlarının çoğundan daha iyi ifade ediyordu kendini. Bir yıl sonra Karim, çoğu Paris karakoluna geçen staj dönemini bitirerek eğitimini tamamladı. Hep aynı bölge, aynı sefaret ama bu kez Paris'te. Genç stajyer Abbesses sokağında küçük bir oda tuttu. Fazla farkında olmamakla birlikte kurtulduğunu anlamıştı. Ne var ki kökleriyle bağlarından kopmamıştı. Düzenli olarak Natre dönüyor, haberleri alıyordu. Bozgun devam ediyordu. Victor 18 katlı bir apartmanın çatısında ne var ki kökleriyle bağlantılarını koparmamıştı. Düzenli olarak Natre'ye dönüyor, haberleri alıyordu. Bozgun devam ediyordu. Victor 18 katlı bir apartmanın çatısında bir murapıt fetişi gibi dertop olmuş, bir şırınga saplanmış halde bulundu. Aşırı doz, sarışın, iri yarı, kabiliyetli, baterist Hasan av tüfeğiyle kendi beynini dağıtmıştı. Arakçı biraderler Felluri, Maragois iste parmaklıklar arkasında Marshall de eroine teslim olmuştu. Karim dostlarının bir bir akıntıya kapılışını izliyor, sonra dip dalgasının yükselişini dehşetle görüyordu. AIDS bu bozguna destek verdi. Bir zamanlar yıpranmış işçilerin bir ayağı çukurda moruklarını doldurduğu hastanelerde şimdi artık diş etleri kararmış, derileri çatlamış, organları kemirilmiş çocuklar yatıyordu. Arkadaşlarından çoğunun bu hastalığa kurban gittiğini gördü. Hastalığın güç kazandığı, yayıldığını, sonra da hepatit C ile birleşerek kendi kuşağını saflarını seyrekleştirdiğini anladı. Bağırsaklarında bir ağrıyla gerildi Karim. Doğduğu, büyüdüğü kent ölüyordu. Haziran 1992'de diplomasını aldı. Jürinin onda acıma ve küçümsemeden başka bir duygu uyandırmayan parmakları yüzüklü beyefendiler tebrikleriyle. Bunu kutlamak gerekirdi. Mağripli şampanya aldı ve Fontainebleau'ya, Marshall'in yaşadığı mahalleye gitti. Bugün bile o öğleden sonrayı en ince ayrıntısına kadar hatırlıyordu. Kapıya çaldı, cevap yoktu. Aşağıdaki kopilleri sorguya çekti. Sonra binanın koridorlarını, futbol sahalarını, atık kağıt deposunu arşınladı. Kimse yoktu. Akşam olana dek koşturdu durdu. Boşuna. Gecenin 10'unda Natri Hastanesi'nde seroloji servisine gitti. Marshall 2 yıldan beri seropozitifti. eter fırtınalarından geçtiği hasta yüzlerle karşılaştı, doktorlara danıştı, ölümü iş başında izledi, enfeksiyonun korkunç gelişimini seyretti. Ama Marshall'i bulamadı. 5 gün sonra arkadaşının cesedinin bir mahzenin dibinde bulunduğunu, ellerinin yanmış, yüzünün parça parça, tırnaklarının matkapla delinmiş olduğunu öğrendi. Marshall ölümüne işkence görmüş, sonunda da gırtlağına sıkılan bir kurşunla öldürülmüştü. Karim bunları duyunca şaşırmadı. Arkadaşı sattığından fazlasını tüketiyor, sattığı malı da sulandırıyordu. Ticaret onun için ölümüne karşı bir yarıştı zaten. Rastlantı mıdır bilinmez ama genç polis aynı gün 3 renkli pırıl pırıl müfettiş kartına sahip olmuştu. Bu rastlantının bir işaret olduğunu düşündü. Gölgeye çekildi, Marshall'in katillerini düşünüp sırıttı. O pezevenkler Marshall'in arkadaşının polis olduğunu tahmin edemezdi. Üstelik bir polisin geçmişte kalmış hatıralarının adına, hayatın bu kadar da rezil olmayacağı inancın adına onları öldürmekte tereddüt etmeye. Karim iz sürmeye koyuldu. Birkaç gün içinde katillerin isimlerini öğrendi. Cinayet saatinden biraz önce Marshall'le birlikte görülmüşlerdi. Terry Calder, Eric Marisuro, Antonio Donato mağriple hayal kırıklığına uğramıştı. Bunlar Marshall'in kokainin nereye sakladığını öğrenmek isteyen kokoculardı. Karim daha ayrıntılı bilgi edindi. Ne Calder ne Masuro Marshall'e işkence yapmış olamazdı. O kadar cesaretleri yoktu. Suçlu Donato'ydu. Fuhuşa teşvik, şantaj, küçüklere karşı şiddet, şantiye diplerinde reşit olmayan kızları pazarlamak, daima iliklerine kadar koko yüklüydü. Karim onu kurban etmenin intikam için yeterli olacağına karar verdi. Çabuk davranmak zorundaydı. Ona bilgi veren Natri polisinde bir orospu çocuğunun peşindeydi. Karim sokaklara attı kendini. Natri'deydi. Mahalleleri avuçlarının içi gibi biliyordu. Çocukların dilini konuşuyordu. 3 kafadarın yerini bulması için 1 gün yetti. Yıkılacağı için boşaltılmış bir apartmana sığınmışlardı. Natri Üniversite arasındaki otoyol köprülerinin birinin yakınlarında, pencerelerinin birkaç metre ötesinden geçen arabaların gürültüsüyle sarsılıp yıkılacak gibi olan iğrenç bir delikti burası. Otoyol gürültüsünün durmaksızın haziran güneşi altında öğle vakti yıkıntı halindeki binaya geldi. Çocuklar tozların içinde oyun oynuyordu. Yıkık binaya giren rasta görünüşlü iri adama diktiler gözlerini. Karim kapakları sökük posta kutularının sıralandığı holü geçti. Basamakları dörder dörder tırmandı. Arabaların motor seslerinin arasından rap müziğinin kendine özgü ritmini duydu. Birkaç aydan beri dinlemekten bıkmadığı Atribe Kallet Quest albümünü tanıyınca gülümsedi. Kapıyı bir tekmeyle açıp polis dedi sadece. Damarları adrenalinle doluydu. İlk kez korkusuz polis rolü oynuyordu. 3 herif şaşkınlıktan donmuş gibiydi. Daire çöp içindeydi. Duvarlar yıkılmış, su ve kalorifer boruları açıktaydı. Yarılmış şiltenin üzerinde bir televizyon vardı. Son model bir Sony. Kuşkusuz bir akşam önce soygunun ganimetiydi. Ekrandaki porno filminde beyaz etler sergileniyordu. Köşede vınlayarak çalışan vantilatör odadaki kireç tozunu havalandırıyordu. Karim vücudunun ikiye ayrıldığını, odada uçtuğunu hissetti. Gözünün ucuyla bir köşeye yığılı araba radyolarını gördü. Ters çevrilmiş bir koli üzerinde yırtık toz torbacıklarını fark etti. Fişek kutularının arasında pompalı tüfeği gördü. Cebindeki fotoğraftan tanıdığı Donato'ya baktı. Açık renk gözlü, solgun yüzlü bir herifti. Suratı fırlak kemik yara izi doluydu. Bir de kimyasal düşlerinden çıkmaya çalışırken çömelmiş diğer ikisine. Karim hala silahını çıkarmamıştı. Calder Mauro, toz olun. İki adam adlarını duyunca sıçradılar. Tereddüt ettiler. Göz bebekleri büyümüş bir halde birbirlerine baktılar. Sonra kapıya doğru seyirttiler. Geriye böcek kanadı gibi titreyen Donato kalmıştı. Birden tüfeğiyle doğruldu, hamle yaptı. Karim tüfeği kavramak üzere olan eli ezdi. Ayağını kaldırmadan öteki ayağıyla adamın yüzüne bir tekme savurdu. Ucu demir nalçalı çizmeleri giyiyordu. Omuz kemiği çatırdadı. Donato kısık bir çığlık attı. Polis herifi yakasından kavrayıp eski şilteye dayadı. Atribe Kales, Quest'in boğuk ritmi devam ediyordu. Karim sol koltuk altındaki kılıfında taşıdığı otomatiği çıkardı. Silahlı elini yanında getirdiği özel yanmaz polimer yapılmış şeffaf torbaya sardı. Parmaklarını pütürlü kabza üzerinde kenetledi. Herif gözlerini kaldırdı. "Ne kahrolası, ne bok yiyorsun?" Karim namluya bir mermi sürüp sırıttı. "Kovalar orospu çocuğu. Kovanlar orospu çocuğu. Filmlerde hiç görmedin mi? Etrafı kovan bırakmamak lazım." "İyi ama ne istiyorsun? Polis misin? Gerçekten polis misin?" Karim başıyla tempo tutuyordu. Sonra konuştu. "Beni Marshall gönderdi. Kim?" Karim herifin gözündeki anlamazlığı gördü. İtalya'nın ölümüne işkence ettiği adamı hatırlamadığını anladı. Uyuşmuş herif için Marshall diye birinin olmadığı, hiçbir zaman yaşamadığını sezdi. "Ondan özür dile." "Ne? Ne?" Güneş ışığı Donato'nun terden parlayan suratından akıyordu. Karim plastik torbaya sarılı silahını kaldırdı. "Marshall'den özür dile," dedi soğuk soluğa. Öleceğini anlayan adam haykırdı. "Pardon, pardon Marshall, Allah kahretsin, senden özür diliyorum Marshall, ben..." Kerim herifin yüzüne iki kurşun sıktı. Mermi çekirdeklerini şiltenin yanmış el yapı arasında buldu. Kızgın kovanları da cebine attı. Arkasına bile bakmadan çıkıp gitti. Diğer ikisinin takviyeyle döneceğini düşünüyordu. Giriş önünde birkaç dakika bekledi. Kalder ve Mansuro'nun yanında 3 zombiyle koşar adım yaklaştıklarını gördü. Menteşelerden kopmuş kapılardan geçerek binaya girdiler. Daha ne olduklarını anlayamadan Karim karşılarına dikildi. Kalder'i posta kutularına dayadı. Silahını kaldırıp haykırdı. "Konuşursan ölürsün. Beni ararsan kendini ölmüş bil. Sen dilsizsin. Ömür boyu dilsiz. Ben polisim. Puşt herif. Polis bu kadarını anlıyor musun?" Herifi yere fırlatıp dışarıya güneşe çıktı. Yürürken yerdeki cam kırıkları ayakları altında eziliyordu. İşte Karim Natir'le ona her şeyi öğreten kentle böyle vedalaştı. Genç mağripli birkaç hafta sonra Bolle karakoluna telefon etti. Soruşturmanın nasıl ilerlediğini sordu. Ona bildiği şeyleri anlattılar. Donato 9 milimetrelik parapellum olduğu sanılan iki kurşunla öldürülmüştü. Ama ne çekirdekleri ne de kovanları bulmuşlardı. Diğer iki herife gelince ortadan kaybolmuşlardı. Dosya kapanmıştı. Polisler için kapanmıştı. Karim için de. Karim BRI'yi takipte suç üstünde ve yakalamada uzman bölümüne geçmek istedi. Ne var ki başarıları bu kez engelledi onu. Onun yerine 6. şubeye antiterör bölümüne girmesi, böylelikle banyolardaki köktenci Müslüman örgütlere sızması önerildi. Mağripli polis sayısı o kadar azdı ki böyle bir fırsatı kaçırmak istememişlerdi. Kabul etmedi. Fanatik katiller konusunda da olsa gammazlığın alemi yoktu. Karim'in istediği gecenin krallığını arışınlamak, katilleri kıskandırarak kendi sahalarından kovalamak, içinden geldiği benzer dünyada devriye gezmekti. Öneriyi reddetmesi iyi karşılanmadı. Birkaç ay sonra Cannes Ecclese Polis Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun psikopat bir uyuşturucunun satıcısının kimliği belirlenmemiş katili Karim Abdov, Lot bölgesinde Sarzak kentine atandı. Lot bölgesi trenlerin bile artık durmadıkları bir yer. Bir yolun dönemecinde hayalet köylerin kayalık çiçekleri gibi dikildiği bölge. Mağaralarla dolu, turizmin bile mağara adamlarıyla sınırlı olduğu bir ülke. Vadiler, uçurumlar, kaya resimleri. Böyle bir bölge Karim'in kişiliğini hakaretti. O mağripliydi, sokakların insanıydı. Hiçbir yerde bu Allah'ın belası taşra kenti kadar uzak olamazdı sokaklara. O günden sonra Yeknesaklı'nın acımasızlığı başladı. Karim gülünç görevlerle bölünmüş ölümcül günlere dayanmak zorundaydı. Bir kazanlı raporunu hazırlamak, çarşıda kaçmaya çalışan bir hırsız müsveddesini yakalamak, turizm bölgesinde bir bedavacıyı kovalamak. Genç mağripli o zaman hayallerde yaşamaya başladı. Ünlü polislerin biyografilerini getirdi. Fırsat buldukça Figerac ya da Kaors kütüphanelerine gidiyor. Burada soruşturmaları anlatan, gelişmeleri, gerçek polis mesleğiyle ilgili haberleri veren gazeteleri yutarcasına okuyordu. Bunlarla da yetinmedi. Kitap satış listelerini izleyerek gangster anılarını dokumaya başladı. Profesyonel polis dergilerinde, silahlarda, balistik konusunda ve yeni yöntemlerde uzmanlaşmış yayınlara abone oldu. Karim'in yavaş yavaş gömülmeye başladığı dünya kağıttan bir dünyaydı artık. Yalnız yaşıyor, yalnız yatıyor, yalnız çalışıyordu. Fransa'nın kuşkusuz en küçüklerinden biri olan bu karakolda herkes ondan çekiniyor, aynı zamanda nefret de ediyordu. Meslektaşları saçlarındaki örgülere bakıp Kleopatra adını takmışlardı ona. İçki içmediği için kökten dinci olduğunu söyleniyordu. Gece devriyeleri sırasında Silvia'ya uğramayı hep reddettiğinden sapık olduğu fısıldanıyordu. O ise yalnızlığına sığınmış, günleri, saatleri, haftaları sayıyor, ağzını açmadan koca hafta sonu tatilleri geçiriyordu. Pazartesi sabahları ormanda idman yaptığı, yorulmak bilmeksizin T'nin ölümcül hareketlerini tekrarladığı, yüzyıllık ağaçlara birkaç şarjör boşaltmanın dışında çoğunlukla evinde geçirdiği hafta sonlarından sonra konuşma perdelerinden çıkar gibi olurdu. Kapı çalındı. Karim farkında olmadan saatine baktı. 8:15 var. Gidip kapıyı açtı. Gelen Selyer'di. Nöbetçi polislerden biri. Endişe ile yorgunluk arasında belirsiz bir ifade vardı yüzünde. Karim çay önermedi. Oturmasını da söylemedi. Sordu. Ne var? Adam ağzını açtı ama bir şey söylemedi. Kasketinin altında yağlı saçları terden yapış yapıştı. Sonunda kekeledi. Şey, okul, küçük okul. Ne oldu? Jean Jarus okulu bu gece soyuldu. Karim gülümsedi. Tam da ideal bir hafta başı. Komşu şehrin pişleri sadece insanları rahatsız etmek için bir ilkokulu birbirine katmıştı anlaşılan. Hasar çok mu diye sordu giyinirken. Üniformalı polis Karim'in giyinmeye hazırlandığı şeyleri görüp yüzünü buruşturdu. Sweet shirt, blue jean, kapşonlu jogging eşofmanı, üzerinde de 50'li yılların işçi modasına uygun bir deri ceket. Kekeledi. Hayır, ilginç olan olay da bu. Tam bir profesyonel işi. Kerim yüksek konuşlu ayakkabılarını bağladı. Profesyonel işi mi? Ne demek istiyorsun? Bir serseri eğlencesine benzemiyor. Okula maymuncukla girilmiş. Üstelik bayağı da önlem almışlar. Müdüre bazı ufak ayrıntıları fark etmeseydi. Mağrip de doğruldu. Ne çalmışlar? Selyer soludu. İşaret parmağını gömleğinin yakasına taktı. Burası daha da ilginç. Hiçbir şey. Gerçekten mi? Gerçekten. Sadece bir odaya girmişler. Sonra da pır. Öyle gitmiş olmalılar. Karim kısa bir süre için camdaki aksine baktı. Örgüleri şakaklarından sarkıyor, keçi sakalı da dar ve karanlık yüzünü daha da keskinleştiriyordu. Jamaika renginde örülmüş takkesini düzeltip kendi aksine gülümsedi. Bir iblis. Karayiplerden çıkmış gelmiş bir iblis. Selyer'e döndü. Peki neden bana geldin? Korizer daha hafta sonu tatilinden dönmedi. Dusart ile ben düşündük ki gelip bir göz atmalısın. Karim ben, tamam gidiyoruz.